Ayrım 4, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 41. 4. İşleyen çocuk heykeli. Arabamızın sayesinde kent içinde de dolaşma olanağı bulduk. Norveç, İsveç, Danimarka ve İngiltere'den sonra Belçika, Kuzey Avrupa Krallıklar Zinciri'nin en güneydeki halkasıydı. Silik bir kralları vardı. Üç büyük komşu ülke arasına sıkışmış, sivrilikleri yumuşamış, ortalama batı uygarlığına ve batı zenginliğine ayak uydurmuş bir ülke. Gençlerinden yaşlarına kadar bu Batı Avrupa kültürünün dışında belli başlı bir yönelim sezilmiyor. Brüksel de öyle. Halklarıyla, kültürleriyle daha çok tutucu bir karakter taşıyor. Oysa anlayabildiğimiz kadarıyla belirli bir Belçika sanatı, Belçika kültürü yok. Rubens, Van Eyck kardeşler, Van Dyck, Bruegel ve Jordaens gibi Belçikalı ressamlar da aslen Flaman, yani daha çok Hollanda ekolünden. Aslında yapay bir devlet Belçika. Uzun süre Hollanda'nın bir parçasıymış. Önce Napolyon'un, sonra Kaiser William'in, daha sonra da Hitler'in istilasına uğramış. Savaşı sık sık ve yakından tanımalarına karşın burada bir savaş sonrası psikolojisi hissetmedim. Tuhafı, Belçikalılara özel bir gençlikle de karşılaşmadık. Viyana'da, Münih'te, Bonn'da, Amsterdam'da çalışan ama aynı zamanda gençliğini yaşayan bir gençlik vardı. Burada ne gece ne gündüz iş yerleri dışında gençlerle karşılaşmadık. Eğlence yerlerinde, hatta dondurmacılarda oturanlar hep yaşlı insanlardı. Sokaklarda, alanlarda sık sık küçük ölçüde karnaval alaylarına rastladık. Bağıra bağıra şarkı söyleyip dans eden, eğlenenlerin yaşı 40'ın üstündeydi. Oysa sanırım bir topluma kişiliğini kazandıran, değişiklik getiren, gençlerin daha güçlü, belki daha derin olmasa da daha yeni soluklarıdır. Burada toplumun kişiliğini bulamayışının nedenleri arasında gerçek anlamda bir Belçika ulusunun olmayışı gösterilebilir. Ortak bir dil, ortak bir kültür, ortak bir tarih, hatta ortak bir dinin olmayışı sonucu Belçikalılar sadece ortak ekonomik ve politik zorunlulukların bir araya getirdiği kalabalıktan öteye gidememişler. Burada üç resmi dil konuşuluyordu: Fransızca, Flamanca ve Almanca. Çoğunluk ve ekonomik güç Flamanlardaydı. Fransız dili konuşanların merkezi Brüksel'de bile sokak isimlerinden mağaza isimlerine varıncaya kadar her yerde Flamanca ağır basıyordu. Kentin belli başlı komünlerinin isimleri Flamancaydı. Anderlecht, Etterbeek, Ukel, Berchem, Schaerbeek, Strombeek, Saint-Josten, Leeuw, Woluwe, Ruisbrock, Aderhem, Watermael gibi. Ama Fransızca konuşanlar, yani Valonlar, toplumun kaymak tabakasını oluşturuyorlar ve Flamanları hor görüyorlardı. Alman asıllılar küçük bir azınlıktı. Kentin merkezi Brüksel komünündeydi. Waterloo Bulvarı, Tozon Dor Caddesi, Rejen Bulvarı, Sanatlar Arts Caddesi, Jardin Botanique, L'Abattoir, Pranko de Midi bulvarları ve Hol Caddesi'nin çevirdiği bu merkezin içinde kentin belli başlı sanat ve ticaret merkezleri bulunuyordu. Monea, Flamand ve Royal Tiyatroları, Kral Sarayı, Adalet Sarayı, Akademi Sarayı, Belediye Sarayı, Posta Sarayı, Borsa, Parlamento ve Bakanlık Binaları, Merkez Garı, Saint-Michel Goudal, La Chapelle, Sablon, Saint-Jacques Kiliseleri, Meçhul Asker Anıtı, Küçük Şato, Prens Albert Kışlası, Merkez Bankası ve ünlü işleyen çocuk Manneken Pis heykeli bu çemberin içindeydi. Brüksel Parkı da Parlamento ile Kral Sarayı'nı ayırıyordu. Bu çemberi kuzeyden güneye kesen Marius Lemonnier Bulvarı, Anspach Bulvarı ve Adolf Max Bulvarı çizgisi kentin en kalabalık, hareketli işlek kısmıydı. Buna karşılık kentin en zengin mahallesi Adalet Sarayı'nın karşısında Tozon Dor Caddesi'nden başlayıp Cambre Ormanı'na kadar uzanan Avenue Louis ve civarına yerleşmiş görünüyordu o tarihte. Brüksel'de biz gittiğimizde İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini daha çok siyasal açıdan görmek mümkündü. Örneğin kentin büyük caddelerinden birinin adı Franklin Roosevelt, bir diğeri Winston Churchill, bir başkası Stalingrad adlarını taşıyordu. Kenti süsleyen ve en küçüğü İstanbul'daki Taksim Bahçesi büyüklüğündeki parkların sayısı 20'den fazlaydı. Güneş çıktı mı biz de Brükselliler gibi yakın parklara, Yiğit'in arabasıyla yayan olarak uzak olanlara rover'ımızla gidip geziyor, güneşleniyorduk. Parkların en büyüğü Atomium'un içinde kurulduğu Laeken Kraliyet Ormanı'ydı. Josefat Parkı, İçinde Milli Müze'nin bulunduğu Cinquantenaire Parkı, Woluwe Parkı, Kral Leopold Parkı ve Müzesi, Cambre Ormanı, Kraliçe Astrid Parkı, St. Ambroise, Kraliçe Elizabeth ve Brüksel Parkları Temmuz ve Ağustos aylarında bile güneşin pek ender yüzünü gösterdiği bu puslu, yağmurlu kentte kimse fırsat kaçırmak istemediği için aydınlık günlerde dolup taşıyordu. 9 Ağustos 1958 gecesi Avrupa'nın o eşsiz alanı Grand Place'da on binlerce kişinin önünde Erzurum barları, Gaziantep'in Çorum'un halayları, Karadeniz'in horonları, Balıkesir'in zeybekleri, Kırklareli'nin davul zurnalarını alanı gümbür gümbür sarsarak nefis bir gösteri yaptılar. Bursa'nın kılıç kalkancıları ile mehter takımı, izleyicilerin yüreğine biraz Osmanlı korkusu sokması bakımından, görünüm açısından değilse de eski savaşçı Türk imajını anımsatmalarıyla o güzelim barışçıl gösteriyi gölgeleyen bir hava yarattı. O tarihlerde Türkiye'de Demokrat Parti iktidarının son günlerinde estirilen McCarthy politikaları nedeniyle Kızıl Ordu Korosu'nun gösterisi için Büyükelçiliğe gönderilen davetiyelere Türklerden pek rağbet eden olmadı. Oysa çok güzel bir konserdi. Yurt dışında olmanın sağladığı özgürlük ortamında tutucu ulusçu sandığım birkaç arkadaşın coşkulu alkışları gözlerimin önünden gitmiyor. Demek ki sanatın güzeli ulusçuluğun üstüne çıkabiliyordu. 5. Seyahat ya Resulallah. Fuarın kapanışına yakın kız kardeşimin dönüşü de yaklaştığı için atlası elimize alıp çevreyi gezme hesapları yapmaya başladık. Önce Almanya'ya şöylece bir uğrayıp Köln'e ve Beethoven'ın memleketi Bonn'a da bir ziyarette bulunabilirdik. Dönüşte Hollanda'ya geçer, Amsterdam'a kadar olmasa bile Rotterdam'a kadar çıkabilirdik. Daha sonra kız kardeşimi de uğurlayacağımız için düşler kenti Paris'e de gidebilirdik. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da direksiyonu sağdan, freni mekanik, eski püskü bir arabayla hiçbir motor bilgisi olmadan 3 derslik şoförlükle yanımızda 1,5 aylık bir bebek ve 17 yaşında gencecik bir kızla 2000 kilometreye yakın yol yapmak az delice bir serüven değildi. Buna yüreklilik mi, gözüpeklik mi denir, aptallık mı bilemiyorum ama o sıralarda ben kendimle övünüyordum. Gerçekten de Doğu ile Batı arasında bu konuda önemli bir fark var. Doğulular, hele biz Türkler, üstelik genellemekten hiç de hoşlanmamama karşın söylüyorum bunu, korkusuzluğu kimseye bırakmayız. Savaşta, dövüşte galiba daha da doğru bir saptama. Nedenleri tabii ayrıca tartışmaya değer. Batılının iki başka yönde bilimsel araştırmalar yapılıyor, nükleer enerjiyle genlerle oynanıyor, yeni bir aşı bulunuyor, hekimin biri bakıyorsunuz öldürür mü kaldırır mı bilinmez, bulduğu bir aşıyı bir ilacı kendi üstünde denemeye kalkışıyor. Binlerce metre denizin dibine iniyor ya da yüksek dağlara tırmanıyor, aya gidiyor, daha eskileri iki kanatlı bir uçakla Atlantik'i aşıyor. Dünya yuvarlaksa durmadan batıya giderek Hindistan'ı bulurum diye açılıyor bilmediği sonsuz denizlere. Ya da Sokrates gibi, Galileo gibi inancı uğruna kafasını koyuyor orta yere. Kralların, despotların, kilise baskısının karşısına çıkıyor, özgürlükleri ve insanların eşitliğini savunuyor. Batı uygarlığını yaratanlar işte bu pek yürekliler. Benim yaptığım bunlara benziyor muydu? Benzemezdi elbet. Bizim şoförlerimizin günlük serüveni. Bir de Avrupalıların kavrayışsız kişiler olduklarını söyler dururuz. Hani gerçekliği yok değil bu sözün. Bir yol sorarsınız, bir kez anlatır, siz anladım deyip gitmek isterseniz bırakmaz. Kolunuza yapışır, 3 kez, 4 kez tekrar tekrar anlatır. Bir konuşma sırasında profesör olan ev sahibimizin benim Napolyon'dan söz edişime şaştığını görerek ben şaşırmıştım. Acaba Napolyon'un ününün genişliğini mi bilmiyordu, yoksa bizi mi çok cahil sanıyordu? 6. Waterloo. Arabamızın ve benim şoförlüğümün ilk uzun yol denemesini Napolyon'un son savaş alanı olan Waterloo'ya doğru yaptık. Brüksel'e topu topu 16 kilometre uzaklıktaki bu küçük köy, Napolyon, Wellington ve Blücher sayesinde 150 yıldan beri turistlerle geçiniyordu. Sabah yola çıkarken sokağın dönemecindeki büyük çöp bidonuna çarpıp devirmem hepimizin sinirlerini gerdi. 16 kilometrelik düzgün yolu, arkamızdan gelen araçların ışıklı, kornalı uyarılarına dişimi sıkıp aldırış etmemeye çalışarak sağdan sağdan gidip bir saatte ancak alabildik. Tabii yine hiç konuşmadan. Waterloo gerçekten de Napolyon'un yenilgisiyle biten ünlü savaştan sonra oluşmuş küçücük yapay bir beldeydi. Kahvelerde, dükkanlarda doğruysa eğer hala o savaştan kalan hatıra eşyası satılıyordu. Huni biçimi düzgün bir tepenin üstüne ta uzaklardan görünebilen kocaman bir aslan heykeli kondurmuşlardı. Waterloo aslanıymış bu. Tepenin eteğinde de panorama adlı daire biçiminde bir bina vardı. İçerisi çepeçevre bütün ufku gösterecek şekilde Waterloo Savaşı sahnelerinin resimleriyle kaplanmıştı. Panoramanın kenarlarına mumdan atlar, vurulmuş askerler, kanlı miğferler, top namluları, araba tekerlekleri, tüfekler ve kılıçlar serpiştirilmişti. Bütün bunlar görünüme bir canlılık, bir gerçeklik havası veriyordu. Bir köşede generallerinin ve kurmaylarının başında beyaz atının sırtında Napolyon, savaş alanını atlayacakmış gibi gergindi. Ufukta toz bulutları içinde Blücher'in yardımcı güçlerinin yaklaştığını anlıyordunuz. Öbür yanda ise Wellington ve müttefik ordusu. Bu savaş Avrupa'da bir süre için fetih devrini kapatmıştı. Napolyon'un mumdan heykeline bakarken düşünüyordum. Zafer kazanan o olsaydı ne değişecekti sanki? Bir başka sefer nasıl olsa yenilecekti. Savaşlar, doğal afetler, hiçbir işe yaramayan sen-ben kavgaları. Ders alınıyor mu? İşte Hitler, işte Stalin, Pinochet, Hümeyni, Saddam, Milosevic, Evren, Öcalan, Bin Laden, George W. Bush. Ne fark var aralarında? Ama galiba Fransızlar her şeye karşın Napolyon'u sevimli göstermesini bilmişler. Hayatı romanlara, filmlere, şiirlere, resimlere konu olmuş. Ne hikmetse Paris'te bir sütunun üstündeki küçücük heykeli dışında heykeli yoktur Napolyon'un. Bunların hiçbirinde Napolyon kötülenmez. Tolstoy bile imparatoru kötüleyememiştir savaş ve barışında. Çünkü Tolstoy'a göre o da onunla savaşanlar gibi kaderin bir oyuncağıydı. Belki çağın gereği. O zamanlar henüz kahramanlar devriydi. Sonra kod sivil, medeni kanun, yurttaşlık yasası bir yana onun dönemini yücelten, ölümsüzleştiren büyük sanatçılar yaşıyordu. Oysa Napolyon'dan farklı olarak Hitler de Stalin de bunu anlayamadılar. Waterloo'dan dönerken Greta Garbo'nun başrolünü oynadığı bir film gelmişti aklımıza. Kontes Walewska. O filmde tahtı nedeniyle aşkından vazgeçmek zorunda kalan Napolyon'a hep acımıştık. Sevilmeleri için sıradan insanların acıyabileceği zayıf taraflarının olması, bilinmesi gerekti galiba böyle sıra dışı insanların. Atatürk'ün özel yaşamındaki zayıflık diye nitelendirilebilecek kimi yanlarının açıklanmasına kızan tabucu Atatürkçülerin yanıldıkları hususta bu sanırım. Ama tabii bunu yapanların böylece onu küçülttüklerini sanmaları ayrı bir konu. Bu bana göre ilk uzun geziden döndüğümüzde kendimi kasmaktan bütün vücudum ağrılar içindeydi. 7. Acelemiz ne? Waterloo gezisi az çok güven kazandırmıştı bana. Uçakla gelirken Almanya'yı Viyana-Münih arasında güneyden, Münih-Amsterdam arasında da orta yerinden görmüş ve sevmiştik. Büyük geziye çıkmadan yine haritayı inceledik. Ren Havzası burnumuzun dibindeydi. Almanya'yı bir de bu köşesinden görelim dedik. O günlerde henüz yurttaşlarımız Almanya'yı ikinci vatan eylememişlerdi. Şansımıza bütün yaz genellikle soğuk ve yağmurlu geçtiği halde Eylül başında havalar birden düzelmişti. Yolculuğumuz boyunca da hep güzel geçti. Arabamızın motoru benzinden başka bakım istemiyor, tıkır tıkır işliyordu. Ben bütün dikkatimi yola veriyor, motoru aklıma bile getirmiyordum. Duruverirse nasıl olsa kolu çevirdim mi işleyecek değil miydi? İçimdeki tek korku lastik patlaması olasılığıydı, çünkü lastik değiştirmeyi becerebileceğimden emin değildim. Her şey iyi gidiyordu, keyfimiz yerindeydi ama dışarıdan bakıldığında çingene göçebelerini andırmıyor değildik. Belçika'da çingeneler at arabası değil otomobil ya da kamyonla seyahat ediyor, Fransızcayı Belçikalılardan bile daha güzel bir şiveyle konuşuyorlardı. Dinlenmek için durduğumuz bir yerde karşılaştığımız çingene konvoyundaki el falımıza bakmak için tebelleş olan kadınla tartışırken farkına vardım bunun. Oğlumuzun çocuk arabasını otellerde yatak olarak da kullanacağımız için yanımıza almak zorundaydık ama ne içeriye ne de bagaja sığıyordu. Bagajın kapağını açık tutarak arabayı elastik bağlarla bağlamaktan başka çare bulamamıştık. Arka koltukta halasının kucağında oturan oğlumuz güneşten etkilenmesin diye cama çocuk bezinden bir perde yapmıştık. Görünüşümüz hayli gülünçtü. Üstelik hem direksiyonun sağda oluşundan hem de benim acemiliğimden kaynaklanan korkum nedeniyle otoyollarda bile saatte en çok 30 kilometre hızla gidip hep sağ şeridi kullandığımız için arkadan gelenlerin öfkelerine neden oluyorduk. Tekerleklerinin boyu bile bizden yüksek olan damperli dev kamyonlar yanımızdan hızla geçerlerken utancımdan başımı çeviremiyordum. Brüksel'den güneşli güzel bir Eylül sabahı çıkmıştık yola. Yolumuz Valonların, yani daha çok Fransızca konuşanların memleketinden geçecekti. Daha önce Brüksel dışında sadece Anvers'i görmüştüm. Flamancası Antwerpen. Konsolosluğa oğlumuzun nüfus işlemlerini halletmek için şehirler arası tramvayla gitmiştim. Bu büyük liman kenti de Flamanların merkeziydi. Daha sonra gördüğümüz Belçika'nın öteki şehirleri içinde en çok kişiliği olanıydı. Katedrali, limandaki büyük çatosu, yapılarının değişik biçimleriyle insana derhal Flaman ekolünün ressamlarını anımsatıyordu. Bir bu şehirde koklayabilmiştim sanat havasını. Gerçi Brüksel'de de sergi dolayısıyla yoğun bir sanat atmosferi yaratılmıştı ama bu kalıcı değildi. Oysa Anvers, liman şehirlerinin sıcaklığı içinde tarihinden gelen bir sanatsal bütünlüğü ifade ediyordu. Burada tek kelime Fransızca konuşulmuyordu. Hatta halkın büyük kısmı devletin ikinci resmi dili olan Fransızcayı hiç bilmiyordu. Valonların tarafında ise Flamanlar ve Flamanca hor görülüyor, aşağılanıyordu. Bizim temel fıkralarına benzeyen fıkralar anlatılıyordu Flamanlar üzerine. Yolumuzun üstündeki ilk şehir Leuven. Daha çok Flamandı. Katedralinden, belediye sarayı gibi eski büyük yapılarından, şehrin genel havasından hemen anlaşılıyordu bu. Leuven o sıralarda henüz 30-40 bin nüfuslu şirin bir kasabaydı. Brüksel'le aradaki sayısız yerleşim birimleri nedeniyle adeta bitişmişti. Büyük düzgün caddeleri, güzel yapıları, anıtları, mağazaları ile orayı pek aratmıyordu. Şehir tam bir daire biçiminde oluşturulmuştu. Brüksel, Anvers, Hasselt, Liège ve Namur'dan gelen, o zaman için 3 bölümlü geniş yollar bu dairenin ortasında birleşiyordu. Bunu özellikle şunun için belirtiyorum. Benim niyetim burada oyalanmadan yola devam etmekti ama acemi şoförlüğüm yüzünden yol işaretlerini geç seçebildiğim için dönüp dolaşmış kendimizi şehrin merkezinde bulmuştuk. Şehrin merkezi Brüksel'inki kadar büyük ve görkemli olmasa da geniş ve ferah bir meydandı. Belediye sarayı ve katedrali de buradaydı. Katedralin dış cephesi ve sivri kuleleri oymalar ve heykelciklerle süslenmişti. Gelmişken deyip bir saat kadar dolaştık. Burası özellikle resim sanatı açısından önemli yerlerden biriydi. 15. yüzyıldan başlayarak Hubert ve Jean Eyck'ın öncülüğünde yaratılan Flaman ekolünün bir kolunu da Leuven ekoli oluşturuyordu. 15. yüzyılda bu ekolün başlıca temsilcisi Van der Weyden, tablolarının bir kısmı Amsterdam, bir kısmı Brüksel, bir kısmı da Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmekteydi. Leuven'in ana caddesinde şöylece bir dolaştıktan sonra tekrar yola çıktık. Arada bebeğin gereksinmelerini karşılamak için sık sık mola veriyorduk. İlk kez bu yolculuk vesilesiyle kağıt çocuk bezleri keşfettik. Tabii şimdikiler gibi öyle sızdırmayan cinsten değildi. Üstelik hayli pahalıydı ama yollarda, otellerde bez yıkayamazdık ya. Öğleden sonra saat 3'e doğru uzaktan Liège göründü. Liège, Luik, Almanların her iki dünya savaşında da ilk işgal ettikleri kentti. Bir serhat şehri, bir endüstri merkezi, çepeçevre fabrikalar, işçi mahalleleriyle sarılmıştı. Büyük, kalabalık ve canlı bir şehirdi. Tam ortasından geçen Meuse Nehri hoş bir görünüm veriyordu buraya. Elimdeki kent planında iki yakayı birleştiren tam 26 köprü saymıştım. Köprü tuzağı dedikleri bu olsa gerekti. Çünkü nehrin kentin içinden geçen uzunluğu Haliç kadar bile yoktu. Gerçi bunların hepsi büyük beton köprüler değildi. Çoğu ahşaptı ama özel bir havaları vardı. İki yakayı sıkı sıkı birleştirmişlerdi birbirlerine. Liège'de 3 saat kalmıştık. Vaktimizin çoğu usta şoförlüğümden kaynaklanan yol şaşırmaları nedeniyle durmadan sağa sola yol sormakla geçmişti. Burada da 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın bütün önemli kentlerinde olduğu gibi büyük caddelere Roosevelt, Churchill, Stalingrad adları verilmişti. Yol sorarken ağaçlıklı, bakımlı, güzel caddelerden geçmiştik. Rover'ımızı gözümüzün önünde duracak şekilde park edeceğimiz bir köşe bulup bir bahçe kahvesine girmiş birer bira yudumlamıştık. Batı kentlerinde dikkatimizi çeken bir özellik hemen her köşede karşımıza çıkan bakımlı parklardı. Bizde de hemen her kasabada bir belediye parkı vardır ama nedense kimse evinden çıkıp da şenlendirmez oraları. Batılılar hem her köşeye bir park yerleştirmişler hem de her fırsatta oralara koşup temiz hava alıp güneşlenmekten keyif alıyorlar. Almanya yönünde yolumuz Meuse Nehri'nin öteki kıyısını izliyordu. Rıhtım boyunca da biraz dolaştıktan, genişliği 30-40 metreyi geçmeyen bu nehirden nasıl yararlandıklarını gördükten sonra yeni yapılmış büyük bir köprüden karşı kıyıya geçtik. Şehrin bu yakasında sigara ve kartpostal almak için uğradığım küçük bir dükkanın sahibi madama mahsus burasının bir Flaman şehri olup olmadığını sormuştum. Öfkeyle "Hayır biz Valonuz, Fransızız" diye adeta çıkışmıştı bana. Oysa yol lehvalarında Liège değil şehrin Flamanca adı olan Luik yazılıydı. Bu yüzden birkaç kez yanlış yola girmiştim. Alman sınırına kadar şehirden çıkıp çıkmadığımızı kestiremedik. Sonunda evler bitti, büyük, güzel bir ormana daldık. Ormandan çıkar çıkmaz Stop Duan lehvasıyla burun buruna geldik. 200 metre ötesi Almanya'ydı. 4. ayrımın sonu sayfa 50.